Ayrım 18. Cevap ver 206. sayfa. Banyoda küvetin kenarında oturuyordum. Su azalmıştı. Sadece bir ip gibi akıyordu ve artık serin bile değildi. Parmaklarımın arasından cılız bir şekilde geçip gidiyordu. Askeri gömlek ve pantolon üzerimde bir serserinin tatil kıyafetleri gibi duruyordu. Ne kravatımı ne de kemerimi bulabilmiştim. Ve etrafımı ekşi ve kötü yemek kokusuna benzer bir ölü kokusu yayıyormuşum gibi geliyordu. Böyle olması daha iyiydi. Artık hiçbir şey ummak ya da hiçbir şey yapmak istemiyordum. Bir adım bile atamıyordum ve artık düşünmüyordum. Biraz viskiyle ağzımı çalkaladım. Lavabonun üstündeki küçük aynada kendimi dikkatle incelemeye başladım. Yüzümdeki sakal gölgesi daha da kötü görünmeme neden oluyordu. Yanaklarım yağlı ve gri bir tabaka gibi duruyordu. Eğildim ve ip gibi akan suyla ellerimi doldurarak yüzümü yıkadım. Su yüzüme çarparken cılız bir ses çıktı. Göz kapaklarımın üstündeki en ufak bir baskıdan etkilenen gözlerimin acısı birkaç serin su damlasıyla hemen kayboldu. Belki karnım da acıkmıştı. Ya da hissettiğim sadece bir tür mide bulantısıydı. Kimsenin yemediği badem ezmelerinin içinde olduğu paket bir yerlerdeydi. Gözümde uzak bir görüntü gibi kalan, bir gece önce özenle donatılmış o parıltılı masa canlandı. Candida, Michelina ve Ines birbirleriyle yemek yarışı içinde art arda tabakları boşaltırken teğmenin her bir tabak bittiğinde bağırışları, kahkahaları ve bitmek bilmeyen soruları aklıma geldi. Ines kim bilir neler anlatıyordu. Ağacın altında sessizce duruyorlardı. Sara uçan bir böceği eliyle savuşturmaya çalışırken Fausto onun solunda uyuyormuş gibi kendini bırakmış uzanıyordu. Ağustos böceği ötüyordu. Yoğun ışık altında otlar ve dallar daha da sert gözüküyordu. Gökyüzünün mavisi insanın canını yakıyordu. İki beyaz çizgi hiç ses çıkarmadan hızlı bir şekilde göğü çizmeye başladı. Neredeyse görünmeyecek kadar yüksekten uçan bir uçağın izleriydi bunlar. Hadi boşalt artık. O pis ağzını aç ve midendeki 100.000 tonluk yükü kus artık. Patlat ki bitsin. Artık kurtarılacak hiçbir şey yok. Amin. Neden yarın? Neden sen kendini rahat hissettiğin zaman da şimdi değil, hemen değil? Ama içimden ve kendimden olan bu kayıp bir yandan beni yeniyor, bir yandan da beni tekrar ayağa kaldırıyordu. Bu gerçek bir inatçı, kesinlikle her şeyi silmek ve silinmek arzusu değildi. Sadece eksik kalan mantığın, zapt edilemez yaşamın bir yansımasıydı. Mantık ve hayat artık tanımlayamadığım kavramlardı. Tüm yaşananlardan sonra bozulmuş ve zehirlenmişlerdi. Yolculuk, Fausto, kızgın sözleri, hala kulağımda yankılanan o iki el ateş sesi, koltuğa gömülmüş kanlar içindeki teğmen ve şimdi hepsinden öte ve daha düşmanca olanı o ikisinin önümdeki görüntüsü. Ağacın dost gölgesinin altındaki bembeyaz silüetleri. İnsanı gücendiren, içine gömüldükleri o huzur çok gülünçtü. Bir komedinin zavallı huzuru olsa bile. Bir defa daha bunun korkuyla bir ilgisi olmadığını fark ettim. Kıskançlık da değildi. Ama beni tanıdığım ve mümkün olan her şeyden ayırmaya çalışan bir duvar vardı. Kibrit kutusuyla oynuyordum ve yeşilin ağaçların arasında olanları izliyordum. Kaçak beyaz bir noktaya benziyorlardı. Yavaş yavaş daha da belirsizleşen ve şeffaflaşan bir nokta. Ve şimdi yoklar. Onlarla birlikte ağaç, bu yer ve bu zaman da yok oldu diye düşündüm. Saat 11 olmuştu. Pencereyi kapattım. Gereksiz yere kolumdaki lekeyi kokladıktan sonra elbisemi katladım. Bulamayacağımı bile bile bavulda diş fırçası ve jilet aradım. Bir yığın eşyayı yeniden tıkıştırmak zorunda kalınca gözümden kaçmış olmalıydı. Dışarıdan beni çağırdığını duydum. Chico, gel, şişeyi de getir. Sırt sırta oturmuş sigara içiyorlardı. Sağ elini gergin bir şekilde viskiye uzattığını görünce daha dinlenmiş ve kendine gelmiş olduğunu anladım. Sara'nın gözleri yeni bir sıcaklıkla parıldıyordu. Fausto hemen sorguya başladı. Otur, Nereye kayboldun? Uyuyor muydun yoksa? Yorgunluktan sıyrılınca sesi normal haline dönmüştü. Geldim efendim. Otların üstüne oturdum. Yükselen güneş ağacın etrafındaki gölgeyi azaltmıştı. Bir elini bana doğru uzatarak üniformamın omuzlarını eliyle yokladı. İşte yıldızlar geri dönmüş. İş bitti o zaman. Çok güzel diyerek yorum yaptı. Sara dikkatimi dağıtıyordu. Çocuksu gülümsemesi mutluluk saçıyordu. Ve bununla benim bir şey anlamamı istiyordu. Kriz geçti. Artık her şey yolunda. Önemli olan sizlersiniz, ben değil. Ben güzel bir Rosto'nun tüten dumanından başka bir şey değilim. Fausto bunu çok üzgün ama tereddüt etmeden söyledi. İşte burada yanılıyorsun. Rosto'yu güzel yapan o dumanı ve güzel kokusudur, diyerek cevapladı Sara. Otlarla oynuyordu. Ard arda birer ot parçası koparıyordu. Öne doğru eğilmişti ve saçları keçe gibiydi. Dudaklarında hiç renk yoktu. Fausto onu espriyle cevapladı. Tıp yerine felsefe okumalıymışsın. Birkaç tane silek alanlarını hiç değiştirmeden düzensiz hareketlerle havada uçuşuyorlardı. Fausto konuşmasına devam etti. Başını belaya sokmak istemiyorum. Tanrı aşkına, en azından bu olmasın. Ama eğer Vincenzo... Fausto kızın lafını yarıda keserek sinirle karışık, belirgin bir vurdumduymazlıkla konuştu. Vincenzo yok. Kulak arkasından bir kurşun asla yanılmaz. Tıpkı ağızdan vurulma gibi. Sadece ağızdan vurulduğunda tahribat oluşurken diğerlerinde... Dinlerken önce ona sonra kıza bakıyordum. Kim bilir bu sözler bana neden bu kadar uzak, sahte ve gereksiz geliyordu. Hiçbir şey olmamıştı. Asla. Bu sadece içinde onun olduğu ve kendisiyle birlikte sürüklediği rüyalardan biriydi. Yeter diyerek yalvardı Sara. Evet, yeter diyerek onayladı Fausto. Kafası her ikimize dönüp duruyordu. Sizden ne isteyebilirim ki? Beni asmanızı mı? Yoksa denize atmanızı mı? Sizin suçunuz ne? Korkak bir sefil olabilirim. Ama bu kadar da değil. Başka bir seçenek yok. Beni oraya geri götürün ve konu kapansın. Tartışmayı da bir kenara bırakalım. Tüm bu konuşmalar boşa, harcadığımız nefese yazık. Hayır dedi Sara. Peki sonra Fausto çenesini oynatarak güldü. Ne güzel çözüm. Bizim hayırlarımız bir şeyleri çözmeye yetseydi keşke. Çok susadım dedi Sara. Ayağa kalktı ve ağacın etrafında ayaklarıyla toprağı karıştırarak dolaşmaya başladı. Sinekleri kovaladıktan sonra kolları hemen histerik bir şekilde eski simetrik duruşlarına geri dönüyordu. Bir sigara daha ve yola çıkalım dedi Fausto. Ben cevap vermeye niyetlendiğim anda eliyle bir işaret yaparak beni susturdu. Sara ağacın arkasından lafa girdi. Önce ben gidip baksam daha iyi olmaz mı? Ne kaybederim ki? Belki bu saatte. Her neyse, yok bir şey. Burada kalmalıyız. Aniden Fausto'ya doğru döndü. Şakaklarını onun göğsüne yaslayarak gözlerini sımsıkı kapattı. Fausto bitkin halde gülümsedi. Chico, bana bu kızları anlatmalısın. Ben gerçekten anlayamıyorum. Sara sayıklıyordu. Böyle bitmemeli. Olamaz. Tanrı diye bir şey olsa gerek. Mantıkları nasıl işliyor, görüyor musun Chico? Ona baktım. Buruşmuş gömleği, gevşemiş kravatı ve yakısıyla çok zavallı duruyordu. Ama göğsüyle çenesi arasındaki hala ayakta durmasını ve dayanmasını sağlayan bir şey vardı. Benimle sıradanmışım ve diğer kadınlara benziyormuşum gibi konuşma lütfen. Sara hiç kıpırdamadan şikayet ediyordu. Şakakları onun göğsünde okşanmayı bekleyen zavallı bir köpeğin yüzü gibi durmaya devam ediyordu. Fausto'nun titreyen yüzü bu saldırılar karşısında adeta eriyip tükeniyordu. Yine de kızı sakinleştirmeye çalıştı. Çok bile yaptın. Bana zaman kazandırdın. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ama artık yeter. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey. En azından yapmama izin versen o zaman tamam. Sen bu altyazıda özel bir şeyler görüyor musun Chico? Yani işe yarar, gerekli bir şey diyorum. Kendimi zorlayarak cevapladım. Siz çok özelsiniz. Sinirli bir tavırla güldü. Aptal, hatta enayi ve bu sersem. Erkekleri değil, beni düşünüyor. Sana karşı çıktı. sertti. Sen ortaya çıkmasaydın elbette başka erkekleri de düşünürdüm. Bu konuları kapatmak için bir şeyler söylemeye çalıştım. Torino'yu ya da Roma'daki kuzeninizi aramanızı istemez misiniz? Diyebildim. Sahte bir tiskinti ve ürpertiyle yorgun cevapladı. Sen bittin. Sara aynı tek düze ses tonuyla mırıldanmaya başladı. Sana yalvarıyorum. Bir dakika öncesine kadar her şey farklıydı. Sen de farklıydın. Uyuyordun. O kadar mutluydum ki. Hayatımda ilk defa. Hayal değildi. Sonra uyandın ve her şey değişti. Böyle bitemez. Bu imkansız. Önceleri. Hiçbir zaman öncesi olmadı. Asla. Sil bu hayalleri kafandan. Fausto'nun alnındaki kırışıklar iyice derinleşti. Sara durmak bilmiyordu. Ne biçim bir erkeksin sen? Ne yardım istiyorsun ne de af diliyorsun. Gitmek üzere ayağa kalktım. Sert bir emir beni ayaklarımdan beynime kadar yakaladı. Götür onu buradan. Eve götür. Beni 2 dakika rahat bırakın. Sara konuşmaya başladı. Bir an için arkasına dönüp güvensizce ona baktı. Sonra duvara karşı sığınabileceği gölge bir yer aramaya koyuldu. En ufak bir fikrim yoktu. Ama aralarındaki bu tartışmadan dolayı kendimi çok rahatlamış ve iyi hissediyordum. Tekrar 3 kişi olmuştuk. Tıpkı öncesinde ayrı ve farklı olduğumuz gibi. Fausto'nun şişeden büyük bir yudum içtiğini ve nihayet ağacın gövdesiyle yerdeki otları elleriyle hissetmeye çalıştığını gördüm. Kafası bir elektrik sarkacı gibi sallanıyordu. Ağaçların arasına tırmandım. Kuru yer birçok dalla doluydu. En üste ulaştığımda etrafta dağınık halde birçok başka evler olduğunu gördüm. Mütevazı evler, teraslar, sebze bahçeleri ve en sonda da güneşle parlayan yamalı bir asfalt tümseyi vardı. Önce bir kamyon göründü, sonra sıra halinde rengarenk giysileriyle 3 bisikletli geçti. Yokuşu tırmanıp virajları dönerken noktalı böcekler gibiydiler. Saat neredeyse öğleni gösteriyordu. Aşağı inip duvar dibindeki az da olsa gölge yer olan Sara'nın yanına oturdum. İkimiz de dikkatle önümüzdeki ağacı ve şişenin kalkıp inerkenki hareketlerini izliyorduk. Tam o esnada Sara'yı duydum. Gelseler. Keşke herkes gelse. Köpekler ve domuzlar. Ve her şey bitse. Birer sigara yaktık ve uzun süre sessizce sigaralarımızı içtik. Ucu tozlu ayakkabılarımızı öne uzatmıştık. Sıcak havada belirsiz dalgalar halinde yayılıyordu. Işık yansımaları gözlerimi acıtıyordu. Sara birden yüzünü diğer tarafa çevirerek boğazına bir şeyler tıkanmışçasına sordu. Aşka inanır mısın? Bilmiyorum. Ya sen? Kendiminkine. Sadece kendiminkine. Ona evet. Gerisi tüm bu dünya ve hayat hiçbir şey değil. Sen söyle, gerçek olan ne? Tek bir şey söyle bana. Saygı duyulacak tek bir şey. Sara. Her şey çöküp yok olsa keşke dedi. Burada hayattan ve aşktan konuşuyoruz. O orada içiyor. Ve hepsi bir yana teğmen. Vincenzo'nun hafif şişmiş, renkli lastikten bir kukla gibi görüntüsü gözlerimin önüne gelmesine rağmen birden kendimi yalancı gibi hissettim. Şu teğmenden bahsetmeyi bıraksan artık. Kim oluyor? Ağabeyin falan mı? Dünden önce onu tanımıyordun bile. Tüm bunların sebebi 2 yerine bir kez ateş edilmiş olması. Senin ilginin bu tek sebebi bu. Bu doğru değil. Merhametsiz olan sensin. Senin için önemli olan tek şey Fausto. Yapsın ya da yıksın, hiç fark etmez. İşte bu. Elbette öyle. Yeter ki sarhoş olsun. Şişe güzel fikir diyerek parmağımla ağaca işaret ettim. İçecek. Başka ne yapabilir? Hatta o viski yetmeyebilir bile. Gerçekten ölmek istediğine inanıyor musun? İsteksizce cevapladım. Önce evet, ama şimdi değil. Artık değil. Artık her şey değişti. Hep aynı ve hep farklı. Ne çok sinek var burada. Hem de çok susadım. Sular tekrar akmayacak mı acaba? Ağaçların arkasında bir köpek havlamaya başladı. Kim bilir, gazetelerde ne yazacak? Bunu hiç düşündün mü? Diye sordum. Evet, düşünecek başka şey kalmamış gibi ben de bunu düşünüyordum. Böyle olaylar her gün olmuyor. Yani her gün bir kör. Kör deme ona. özürlü deme. Bir daha böyle dediğini duymayayım. Beni durdurmak için birden canlandı. Sen gözlerini kapat ve her şeyin düzeleceğini hayal etmeye devam et. İşte yaptığın bu. İyi bir kurnazlık. Kafasını çevirerek beni yok saydı. Hiçbir zaman anlamayacaksın. 100 yıl geçse bile. Beynini delseler bile. Ama bu senin suçun değil. Kimsenin suçu değil. Ayakkabıların ucunu oyun yapar gibi birbirine yaklaştırıp uzaklaştırıyordu. Sigara izmaritini eliyle toprağa gömerek ezdi ve ekledi. Hem sonra anlasanız bu benim için çok önemli olacak. Sizin anlamanız tam bir teselli. Tam gerekli olan zenginlik. Gece görülen bir rüya. Tamam. Ben hiçbir şey anlamayacağım. Her şeyi sen anlayacaksın. Her şeyi bir tek siz, ikiniz bileceksiniz. Sen ve o. Ama artık yeter. Geri dönmemiz daha iyi olacak. Ne yapıyoruz burada? Hala ne ümit ediyorsun? Dedim merakla. Umuyorum ya da ummuyorum. Seni ne ilgilendirir? Bana bir şeyler öğretebileceğime mi inanıyorsun? Senden alacak hiçbir şeyim yok. Asla hiçbir şey yok. Yaşasın. Gülmek için ona doğru döndüm. Kararımı verdim ve size elveda diyorum. Keşke bunu daha önce yapsaydım. Siz ikiniz bu kadar kurnaz olduğunuza göre başınızın çaresine bakın. Karşılık verecek gücüm kalmadı. Birden artan öfkem zayıf ifadelerle soldu. Sinirle birbirine daha hızlı vurmaya başlayan ayakkabıların ucundan bir ritim yükseliyordu. Daha iyi, doğru. Kalman ya da gitmen bir şeyi değiştirir mi? En azından sen gitmeyi başarabilirsin. Hadi, kıpırda. Seni yargılamayacağım. Yemin ederim dedi. Sara, ama neden? Diyerek yakınmaya başladım. Gözlerini kapadı. Ağlamamak için dudaklarını ısırdı. Elini tuttum. Benimkilerin arasında soğuk ve sert parmaklarını hissettim. Sessizce boyun eğdi. Elimi hareket ettirerek parmak uçlarımla yavaşça yanağına ve boynuna dokundum. Pürüzsüz ve sıcaktı. Hafifçe uzaklaştı. Gidip soğuk bir şeyler alayım mı? Portakal suyu ister misin? Severek alırım. Omuzlarını silkti. Büyük bir güzelliğe sahip olmadığım açık. Kesinlikle. Ama gencim. Benden de hoşlanan birileri olabilir. Ondan neyi asla istemedim. Benimle evlenmesini mi? Hayır, asla. Tek istediğim onunla birlikte olmaktı. İşte hepsi bu. Evlenmek, çocuklar, saygı ve diğer birçok detay hiçbir zaman benim önceliğim olmadı. Şiştiğini hissettiğim ellerimi cebime sokup duvara yaslandım. Bir erkek nasıl olur da hep hayır der diye ekledi. Hemen onu cevaplama gereği duydum. Ona bir erkek diyemezsin. O diğerleri gibi değil. Bir tek kelimeyle bana sahip olabilirdi. Bir tek kelime. Bunu hiç utanmadan söylemişti. Çenesi büzüldü. Sen ne düşünüyorsun? Yapmayı bilmemek benim suçum mu? Onu duydum. Beni sersem olmakla suçladı. Haklı mı? Artık hiçbir şey anlamıyorum. Beynimde bir sarsıntı var. Korkuyor. Bundan başka söyleyecek şey bulamadım. Belki bunları düşünmüştür. Ama utanıyor ve bu duygularla yüzleşmekten korkuyor. Ve şimdi o artık koca bir sıfır. Tüm olanlardan sonra sıfır kez sıfır. Ve bunu çok iyi biliyor. Her iki kelimenden biri artık. Sürekli ağzından bu artık kelimesi çıkıp duruyor. Yavaşça konuşurken kolları sıkıca dizlerinin etrafını sarıyor. Şeffaf yüzünün beyazlığı yumurta akına benziyordu. Oysa benim ve onun için hiçbir şey değişemez. Tanrı'nın mucizesi olsa bile hiçbir şey değişmeyecek. Ben böyle diyorum. Asla. Ve bu senin artık kelimen için de geçerli. Konuyu kapatmaya çalıştım. Elinden şişeyi almamız gerek. Şuna baksana. Bakıyorum. Bakıyorum. Ona ne için bakmamı istiyorsun? Bırak. Ne yaparsa yapsın. İçsin. Bağırsın. Ne isterse. Yeter ki yaşadığını hissetsin. Artık aklını kullanmıyorsun. Mantıklı davranmak istemiyorsun. Mantık bir işe yarar mı? Diyerek güldü. Ve mantık yürüterek mi yaşanılır? Etrafına bir göz at. Esas senin etrafına bakman gerek. Doğru yolda değilsin. Üzüntüyle onayladı. Doğru yolda değilim. Peki buna mecbur muyum? Senin adaletin beni niye ilgilendirsin? Sara, kendini heba etme. Sesimizi yükseltmeden konuştuk. Kelimeler ağzımızdan hızlıca dökülüp sonra kayboluyordu. Sara, böyle inat etmemelisin. Akıllısın ve bilmek istemiyorum. Ne adaleti, ne aklı, ne de binlerce diğer şeyi. Birden bağırdım. O zaman artık yeter. Dükkana gideceğim ve telefon edeceğim. Hem de senin evini. Bana inanmıyor musun? Bekle ve gör. Burada durup saatlerce bu konuları tartışmak tam deli işi. Sen çıldırmışsın. Gülmek için omuzlarını yayıp boynunu geri attı. İçinde bulunduğu büyünün diplerinden alayla cevapladı. Yorgunluk ya da tehlikenin farkında olmasından kaynaklı bir kabullenme değildi bu. Daha gizli ve eski bir kabullenmeydi. Amerika'yı keşfettin. Aferin sana. Aklımı yitirdiğim anlaşılıyor. Bir kafam vardı ve onun için çalışıyordu. Sen hem iyisin hem de erkeksin. Ne düşünüyorsun? Hesap günü gelene kadar bana hayır diyemez, değil mi? Bu doğru mu? Anlamak ve merhamet etmek zorunda. Sahip olduğu doğa gereği. Erkek doğası gereği buna mecbur. Cevap ver. Böyle olmasına rağmen bana bir yüzyıllık ızdırap reva oldu.